Ayrım 16.
Yukarıdaki paragrafı onun çevirisinden almadım. Roland Barthes Türkçe konuşsa nasıl söylerdi biçiminde kendim yeniden söyledim. Sayın Yücel'in çevirisi kusursuz, ona sözüm yok. Saygımla sevgim var ve fakat zaten Fransızca'da da her cümlesi geri dönüp bir yeniden okunmadan tam çakılamayan, bu yüzyılın son dil cambazlarından biri olan Roland Barthes'la siz de tanışın diye size renkli Türkçe bir kıyak yaptım. Roland amcamız Los Angeles'a gitmiş midir bilmiyoruz. Zaten o da gidip gitmediği konusundaki merakı okuyucusunda uyandırmak için tüm başarılı polisiye roman yazarları gibi, çünkü kendisi bir edebiyat felsefesi polisiye romancısıdır. Sen edebiyat felsefesini polisiye bir merak uyandırarak yazamazsan seni kim okur? Zaten konu gayet karışık. Los Angeles hakkında fikirlerini belirttikten sonra öyle diyorlar, öyle deniliyor gibi bir Bertolt Brecht'engiz yabancılaştırma efektiyle konudan uzaklaşıyor. Bilmiyorum kendisi Brecht'ten nedenli etkilenmiştir, ancak yazarken okuyucusuyla da yabancılaşan bu adama hiç kimse "Lan sen Los Angeles'ı biliyor musun da bu konuda yazı yazıyorsun?" demek küstahlığında bulunamamıştır. Üstelik adam Los Angeles'ı anlatmıyor. Ankara'yı, Niğde'yi, bir caddeden ibaret Burdur'u bilmediği için Los Angeles örneğini veriyor. Bir de programa ilaveten kendisi Türk değil, Burdur'a yönelik bir yazı yazmıyor. Konu Roland Barthes olunca o konuda kalem oynatanın da dediğinden giderek bir bok anlaşılmıyor. Amcam diyor ki doğulu kentlerin merkezleri, çarşıları, pazarları ve orada atan bir yüreği var. Batılı kentlerde böyle bir şey yok ya da en azından biz batılılar eskiden var olan böyle bir şeyimizi yitiriyoruz diye gözünü Japonya'ya çeviriyor. Brecht'in ilim Çin'de ise git al lan oğlum Bertolt diye düşünüşü gibi batılıyı bir uzak doğu resmiyle etkilemeye uğraşıyor. Örneğin Denizli'yi görse o horoza göre yön tayinini yaparak şak diye Pamukkale'ye çıkıp çok mutlu olabilirdi bu doğulu kentten hoşlanan Roland Barthes. Hoş, Denizli'de de artık birçok yerde horoz var. Denizli'de enine boyuna genleşiyor. Son gittiğimizde yanlış horozdan kerteriz alıp açık hava tiyatrosunu çok aradıktan sonra yanlışlıkla doğru horoza rastlayarak yolumuzu bulduk. Denizli'nin her yerine horoz dikip enine boyuna sündürmeyin. Kaybolacağımız bir labirent haline getirmeyin kentleri demek istiyor Roland Barthes amcamız. Tamam da sen ne demek istiyorsun Perşembe sabah sabah diyeceksiniz. Şunu ibraz ve ifraz etmek istiyorum. Şimdi İstanbul'un merkezi neresi? Pazartesi akşam Beyoğlu'ndan taksiye bindim. Arnavutköy dedim. Hangi Arnavutköy dedi şoför. Meğer artık mükerrer Arnavutköy var İstanbul'un. Edirne'ye yakın bir yenisini yapmışlar. En son gelen çok taze Arnavutlar ve kimse bu Arnavutlar o çok ırak Arnavutköy'den sık sık Beyoğlu'na gelip akşam oradan taksiyle o ırak Arnavutköylerine dönüyorlar ki taksi şoförünü de Arnavutköy deyince oraya gitmeye alıştırmışlar. Şimdi siz Roland Barthes olarak gelin İstanbul'a da çıkın işin içinden. O Arnavutköy'de Edirne, İstanbul'un neresi? Par rapport à Dudullu, Le Centre-Ville de İstanbul neresi? Adalet ve poker. En yakın arkadaşımız telefonun patentini her ne kadar iş bitirici bir amca olan Alexander Graham Bell almış ve işin kaymağını yemiş, herkesin birbirine alo demesinden bok gibi para kazanmışsa da telefonu ondan önce bulduğunu iddia eden başka tipler de çıkmıştır. Bunların en bilinenleri Floransalı Antonio Meucci ve Frankfurtlu Philip Rice'tir. En bilinmeyeni ise Pennsylvania'nın Manitou tarafından unutulmuş Eberly's Mills köyünde oturan saat tamircisi Daniel D. Drobow'dur. O kadar bilinmemektedir ki mahkeme kayıtlarında D olarak geçen ikinci adının sadece D harfiyle başladığı bilinmektedir. Zaten mahkeme kayıtları dışında ansiklopedilerde falan kendisinden söz edilmemektedir. İkinci adı D harfiyle başlayan köyün saat tamircisi, Bell'in patent almasından 7 yıl önce bir içki kadehi, bir çay fincanı, bir hardal kutusu ve daha birkaç parça kullanarak bir konuşma makinesi yapmışmış. Eberly's Mills köyü buna şahitmiş. Topluca mahkemeye gelmişler. 149 kişi oldukları için mahkeme salonuna zor sığdırılmışlar. Hepsi de o özgün aleti tamircinin atölyesinde gördüklerine yemin etmişler, kutsal kitaba el basmışlar, iki gözüm önüme aksınkinin İngilizcesini söyleyenler de olmuştur mutlaka. İçlerinden 70 kişi makinenin işlediğini gözleriyle gördüklerini, 49 kişi de bunu kulaklarıyla duyduklarını ileri sürmüşler. Ortalık karışmış. Bell patenti almış ve büyük iş anlaşmaları peşine düşmüşken, hisse senetleri kapışılır hale gelmişken, bu Pensilvanya köylüsü, ikinci adı D harfiyle başlayan Drobo işe çomak sokar hale gelmiş. Ortaya çıkmasıyla birlikte Bell'in hisse senetleri muhteşem bir düşüş kaydetmeye başlamış. Pişmiş telefona su katan bu köylü Bell'in çok sinirini bozmuş. Amerikan kamuoyu da Bell'den yana tavır almış, bu Manitou'nun köylüsü ilkel malzemesi ve yöntemleriyle nasıl olur da devrin en polyester bilginlerini geride bırakabilirmiş. Üstelik olayın başka boyutları varmış. Bu Pensilvanyalılar özellikle bu Eberly's Mills köyü adından da anlaşıldığı gibi bölücü bir köymüş. Amaçları ayrılıkçılık, hatta bağımsızlıkmış. 19 Mart 1888'de Birleşik Amerika Temyiz Mahkemesi kararını vermiş. 9 yargıçtan ikisi çekimser kalmış, 4'ü belli haklı bulurken 3 yargıç da Manitou'nun köylüsü Drobo'u telefonun bulucusu olarak kabul etmiş. Kendi köyünde Graham Bell'den çok önce içki kadehi, hardal kutusu, çay fincanı marifetiyle telefonu icat eden ve kapitalizme karşı 4-3 gibi belirsiz bir skorla yenilen, buluşundan 5 kuruş kazanamamış olan Pensilvanyalı bu köylüyü hiçbirimiz tanımıyoruz. O köyde heykeli falan yok, o köy zaten artık köy falan değil. Hipermarketi var, siber diskosu var. Adaletin pokerden farkı, savunma avukatının rest çekememesi ve kağıdı hep yargıcın dağıtması. Eşber tek başına trafiğe çıkamaz. Yeni İstanbul Valimiz Sayın Kutlu Aktaş trafiği hafifletmek için özel araçta tek kişi olarak kimi saatlerde trafiğe çıkmayı yasaklama çabasında. Bizans sakinlerinin trafik eziyetine çare arıyor. Bu sadece bizleri bu yasağı nasıl deleriz gibi çalışmalara sürükler ama trafiğe çıkan araba sayısını asla azaltmaz. Varsayalım sabahın tek kişi bağımsız federe trafiğe çıkılmaz saatlerinde aniden trafiğe çıkmanız gerekti. Hiçbir kahraman Bizanslı, eyvah ne yapacağım, bu saatte de trafiğe çıkmam yasak gibisinden dellenmelerde bulunmaz. Yalnızca sayın valiye ayıp olmasın diye arabasına bir konu mankeni alması gerektiğini düşünür. Örneğin ben bizim kapıcıyı alabilirim. Bin lan göreve gidiyoruz derim. Sayın valimizin gönlü olsun diye o günkü yolculuğumu kapıcılı olarak yaparım. Üstelik ilgisiz yerlerde park ettiğimde arabamı çekerler mi diye bir endişem olmaz. Kapıcı kahramanca bekliyor arabada. İki kişi olmaz, en az üç kişi şart denilirse kapıcının ebleh oğlunu da yanımıza alabiliriz. Evde salak salak oturuyor, onun için de muhteşem bir gezme, hatta avantür macera olur. Ve fakat sayın valimizin tek başına trafiğe çıkamazsın buyurusu Bizans'ta geçerli olmaz. Bizans literatüründe Justinyen'den beri var olan yemezler diye bir anlayış egemendir burada. Ve bu çok önemlidir, Bizans'ı Bizans yapan şeylerden biridir. Çünkü Bizans'ta ne yersen ye asit yapmaz hiç kimsenin ağzında. Sayın valimizle bir noktada buluşuyoruz. İstanbul'da çok araba var. Geldikiz ki kentimizde çok araba olmasını isteyen ve sağlayan ben değilim. Bu araba kalabalığından ötürü birey olarak cezalandırılmam çok saçma. Zaten biz kahraman Bizanslılar olarak o yasakları matkapla deler ve yasal bir biçime bürünerek o trafiğe gene her gün yaptığımız gibi aynen çıkarız. Arabam olması ve arabamla istediğim zaman bir yerden bir yere gitme özgürlüğüm, arabama ödediğim bir bavul parayla satın aldığım hakkımdır. Buna kimse engel olamaz. Bir arabanın içinde kaç kişi bulunması gerekiyorsa, o adet kişiyi arabanın içine ikebanalar ve trafiğe çıkarım. Bir tek Eşber Yağmurdereli tek başına trafiğe çıkamaz. Geri kalan herkes çıkar. Bu bizlere tek kişi gidilecek yerlere gruplaşarak gitme zorunluluğu getirir, trafiğe çıkma konusunda bir caydırıcılık getirmez. Otostopçulara gün doğar. Gerekli yolcu sayısını bir an önce tamamlamak üzere otostop işareti yapan ilk serseriyi arabanıza buyur edeceksiniz. Bu sadece otostopçuların gözünün kalkmasını sağlayacak. 60 yıldır ezilen otostopçular artık araba beğenmeyerek hınçlarını alacaklar. Konunun kimi iyi yanları da var. Sizi arabanızda fıstık gibi bir karıyla görüp durumu hemen karınıza yetiştirseler yanıtınız hazır. O karıyı tanımıyorum. Arabamdaki gerekli yolcu sayısını tamamlayabilmek için Levent otobüs durağında yalvar yakar aldım. Üstüne para verdim. Bok karının biri. Yatakta da bir şeye benzemiyor. Öyle malak gibi yatıyor. Arabalarda başka birilerini bulundurma zorunluluğu mutlaka yepyeni aşklar ve arkadaşlıklar doğuracak. Belki hayatımın kadınına rastlarım diye gereksizce trafiğe çıkanlar olacak. Araç sayısı azalacakken çoğalacak. Çünkü Bizans'ta hiç kimse bir yerden bir yere zorunlu olmadıkça gitmemektedir. Kimileri yağmurlu havalarda bugün trafik rezalettir, yarın giderim diyerek, kimi işlerini erteleyerek vali beyin iyi niyetine katkıda bulunmaktadırlar. Trafikte görülen arabalar o trafik işkencesinde bulunmak zorunda olan arabalardır. Kimse trafik eziyeti gezintisine çıkmamaktadır. Bir tek şey yararlı olabilir. Üç şeritte slalom çeken gözü dönmüş otobüs ve kamyon şoförlerinin, aşırı yüklü sol şerit sapığı Isuzu kamyonetlerin gitmeleri gereken şeritte yol almaları. Bu da Bizans'ta her şerit arasına uygar çizgiler değil de, o çizgi kalınlığında ince duvarlar yapmakla çözümlenir, böylece sollama ortadan kalkar, İlle sollayacağım selektörsel sapıklığına da son verilmiş olur. Hatalı sollama diye bir hata kalmaz ve trafik daha hızlı akar. Sayın Valimiz, örneğin her gün trafiğe araba zerk eden, ruhsat ve plaka veren trafik bürolarına el koysa da trafiğe her gün yeni araba çıkmasına engel olsalar nasıl olur? Hastalığı kaynağında boğazlamak gerek. Deli gibi araba üretiyorlar. Buna engel olabilir miyiz acaba? Karadeniz'den Manş Denizi'ne giden fındık kabuğu. Suyu sıkılmış bir gece, suyu bitmiş, kendi bitmemekte dirençli. Gazetenin sabah okumadığım yerlerini irdeliyorum, az birazdan yatacağım. Birden gayet fiskobirlik bir haberle irkildim. Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Shakespeare'in oyunlarını sergilediği Globe Tiyatrosu'nun taban döşemesinin eskisi gibi yapılması için Fiskobirlik tarafından bağışlanan 7,5 ton 30 metreküp fındık kabuğu İngiltere'ye gönderilecek. Bağışlarla sürdürülen Shakespeare'in tiyatrosunun yeniden inşasına Fiskobirlik de katkıda bulunuyor. İlginç. İşin daha ilginç yanı, zamanı vaktinde de Karadeniz'den gemilerle İngiltere'ye tiyatro inşaatının zemininde kullanılmak üzere 7,5 ton, bilemedin 7 ton. Çünkü eski ustalar malzeme kıymeti biliyorlarmış, şimdiki ustalar kıra döke, fire seve çalışıyorlar. Sonra şimdi ne de olsa malzemeden çalan olur, eskiden malzemeden çalanın kellesi vuruluyormuş. Şimdi vay uyanık denilip geçiliyor, çalmayanı çok enayi buluyorlar. Her ne karın virüsü ise, işte ta o zaman İngiliz'in kralı, Ünye'den, Fatsa'dan, Giresun'dan denize sarkan fındığın kabuğunu satın alıp, gemilere yükletip, Cebeli Tarık'tan dolaştırıp okyanuslar aşarak Manş Denizi geçerek İngiltere'ye getirtip tiyatronun zeminini yaptırıyor. Kim bilir o tiyatronun başka nelerini nerelerden getirtmiştir. İşte bu yüzden İngilizlerin Shakespeare'i var ve bu yüzden İngiliz tiyatrosu dünyada kimi sanayi kollarına kafa tutan çok önemli bir iş kolu. Londra'da hiçbir gece hiçbir tiyatroda yer yok ve gişeciler çok küstah. Aslına uygun olarak çelik konstrüksiyona alınan, bir biçimde yeniden inşa edilen Türkiye'nin ayakta kalan en eski tiyatrosu SES, 1885'in 1,5 yıl süren inşaatı Etiler, Kadıköy, Bakırköy, Maçka, Maltepe, Bahçeşehir, Kartal, Bostancı, Yeni Bosna, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Viyana, İzmir, Londra, Mersin, Adana, İskenderun, Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara, Amsterdam, Brüksel, İzmit, Eskişehir, Çarşamba, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Bolu, Denizli, Isparta, Antalya, Konya, Diyarbakır, Fethiye, Çeşme, Ayvalık, Güre, Çanakkale, Erdek, Kuşadası, Marmaris, Bodrum, Didim, Aliağa, Altınoluk, Burhaniye, Dikili, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli, Keşan, Adapazarı, Düzce, Karabük, Ereğli, Zonguldak, Bilecik, Kütahya, Uşak, Nazilli, Aydın, Söke, Manisa ve Balıkesir'de Ferhangi Şeyler, Felek Bir Gün Salakken, Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri ve Haldun Taner Kabare oyunlarımızı izlemek üzere tiyatro severlerin kahramanca ve bir İngiliz kralı centilmenliği içinde ödediği bilet paralarıyla gerçekleşti. Yurt içinde ve yurt dışında bizimle dayanışan bu izleyicilerin hepsine bir bir teşekkür ederken Fisko Birliği'ye teessüf ediyorum. Aman İngiliz'in tarihi tiyatrosunun zemininde faal olmasın diye hibe ettiğiniz, belki İngiltere'ye jest olsun diye nakliyesini dahi üstlendiğiniz 7,5 ton fındık kabuğunun içini de bize kıyak yapabilirdiniz. Biz de bir duvarı fındıktan yapardık. Neyse artık geç oldu. Zaten ben de yatacağım. Ses 1885'te Kadife Perde sizin bu fisko birlik gayretkeşliğinize rağmen Shakespeare'inkinden önce açıldı. Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu oyununun afişi eski yerine asıldı. Umuyorum ki varım. Çevrecilik buysa ben çevreci değilim. Siz çevreciyseniz geberine mi diyerek Fransız çevrecilerini aşağılayan, Kavan'a kadar kötümser olmak istemiyorum ve fakat ben de ekolojiye, hele ülkemizde hiç inanmıyorum. Hatta biz başka asal konuları çözümleyemediğimiz için henüz o konuya gelemedik de denilebilir. Bizde arabanın camından bira şişesini yola fırlatmamak çevrecilik sayılıyor, fırlatmanın bir ayılık olduğu daha tam algılanmış değil. Çevrecilik öyle bir şey değil. Tüm insanlığın, uygarlığın ulaştığı düzeyde bir çevre düzenlemesi içinde, insanca yaşamasını amaçlayan daha soylu ve üst düzey bir duygu. Nasıl yani diyeceksiniz. Diyebilirsiniz, haklısınız. Sizin tam algılayamayacağınız bir boyut. Bodrum'da bir motorla koyları dolaşıp gemilerin, yatların ve başka motorların attığı pet şişe, tuvalet kağıdı, sigara, hıyar kabuğu, bikini üstü, eski sandalet, at penisi gelmiş espadril, rengarenk naylon torba, nemlendirici şişesi, bronzlaştırıcı kutusu, kutusunun kapağı, kola ve bira kutuları ve prezervatif toplayan çevre gönüllüleri ya da bir cumartesi günü deniz kıyısına çöp toplamaya götürülen Hüsnü Niyet İlkokulu öğrencileri ne kadar naifler ve bu çaba ne denli salakça. Onlar toplamayı sürdürürken daha kalabalık olan öbürleri atmalarını aynı hızla sürdürüyorlar. Bu bir bilinç meselesi şekerim diye düşünen şeker hastaları olabilir. Bu şekerim sözü de yalnız bizim dilimizde vardır ve daha çok şeker hastaları tarafından kullanıla gelmeyi sürdürmektedir. Ekoloji insanı teskin eden bir tesellicilik işte. Birileri bu konuya kafa patlatarak, patlayan kafayı sardırarak, sardırmak suretiyle konuya ne kadar kafa patlattıklarını çevreye kanıtlayarak teselli oluyorlar. Kitlelerin eğitilmesiyle ulaşılacak amaçları düstur edinen bütün sistemler uygulamada çuvallıyor. Çünkü kitleler eğitilmek istemiyorlar. Belirli bir yere dek eğitimin zorunlu olması da bu yüzden zaten. Zorunlu olmasa okula kim gider? Örneğin sosyalizm ya da komünizm, bütün sempatizanlarını savunduğu ve eğitmeye uğraştığı kitle dışından bulmuştur. Sosyalist partilere oy verenler, ezilenler ya da işçi sınıfı değil, onların ezildiğini düşünen ve buna çok üzülen o kadar da ezilmemiş aydın kesimdir. Üstelik bu aydın dediğimiz tip, sosyalist bir partiye oy verirken o partinin iktidara gelemeyeceğinin bilincindedir, şık bir gol atar gibi şık bir oy atmaktadır. Böyle bir oy kullanmış olması ona günlerce huzur verecektir. Sosyalist partinin iktidara gelme olasılığı olsa aydın bir an duralar. Bütün toplumsal ütopyalar gibi ekoloji de bir tür dindir. Tanrısı olmayan bir din. Bu tür sanal dinler tanrı gerektirmez, inanç ve kurallar yeterlidir. Dönem dönem görülen peygamberimsi liderler de olaya heyecan katarlar. Çoğunluk dünyayı hem plastik hem nükleer, hem siyasal kirletirken bir küçük azınlık yalnız romanlarda ya da filmlerde görülebilecek muhteşem bir umutla ortalığı temizlemeye çalışmaktalar. Herkes ülkesinin önünü süpürse, içi değilse bile bütün ülkelerin önü temiz olur. Çağdaş Fransız tiyatro yazarı Jean-Claude Grünberg'in Job isimli iki kişilik oyunu Tanrı ve onun öbür dünyaya göç etmiş kulu Job arasında geçiyor. Tanrı ayakkabılarını boyamakta olan kulu Job'a diyor ki, ''Ben insanı kendimin bir kopyası olarak yarattım. İnsanı yaratırken onun hamuruna bu umut dediğiniz şeyi koymadım. Çünkü bende böyle bir şey yok. Nereden çıktı lan bu umut? Bunu kim uydurdu? Şarkı sözü olarak özgürlük. Özgürlük de kauçuk kaplama kavramlardan biri. Herkes kafasına göre uygulayabiliyor. Bir eşcinsel için eşcinsellik özgürlüğünün olmadığı yerde özgürlükten söz etmek olası mı? Freud, Kafka, Marx kendilerine özgü biçimlerde söylediler bunu. Özgürlük diye bir şey yok. Bu bir tuzak, bir aldatmaca, şarkılarda kulağa hoş gelen bir söz, güzel bir kafiye işte. Bize sorulan sorulara evet ya da hayır diyebilme seçkimizi özgürlük sanmamak gerek, hele hele bir de hiçbiri gibi üçüncü bir yanıt hakkımız varsa kendimizi çok özgür sanma budalalığına düşebiliriz. Bu yalnızca soruları belirleyen tarafın yanıtı da belirlemek küstahlığını göstermemiş olmasıdır. Ayrıca üç yanıt arasında kıskıvrak sıkışmış bulunmaktayız. Dördüncü bir yanıt olarak devenin nalı deme hakkımız yoktur. Herkesin özgürlüğü bir başkasınınkiyle sınırlıdır kavramı zaten kafadan sinir bozucu. Kimse yek diğerine en ufak bir özgürlük koklatmaktan yana değil. Herkesin keyfi birinci mevki. Benim herhangi bir özgürlüğüm başkasının gıcığına gittiğinde öyle bir özgürlüğüm yok demektir. Üstelik bu, kendi özgürlüğünü size karşı kahramanca savunan başkasının özgürlük anlayışının esnekliğine de çok bağlı, göreceli bir durum. Örneğin bu tip, hiç ırkçı değilimdir ve fakat nefret ederim Kürtlerden diyen bir özgürlük yanlısıysa, bir Kürt olarak onun yanında ne özgürlüğünüz olabilir? Kürt olma özgürlüğünüz bile yok. Özgürlük o tipin size karışamaması, sizin özgürlüğünüzün onun organının keyfine göre sınırlandırılmamasıdır. Çek ayağını oradan, özgürlüğüme basıyorsun. Uyarıcı cümlesi ne kadar sinir bozucu. Özgürlüğümüz komşunun özgürlüğüyle dikenli telle sınırlandırıldığı zaman söz konusu olan özgürlük değil komşular arası haklar savaşı mıdır? Oraya çamaşır asamazsın cümlesiyle başlayıp köpeğiniz niçin bizim bahçeye sıçıyor sorusuyla son bulan bir kavga ortamıdır bu. Kimsenin herhangi bir özgürlüğü yoktur. Tek özgür olan istediği yere sıçabilen o sayın köpektir. Dördüncü kaset, ikinci yüzün sonu.